Bu kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Eserin adı Beni Sen Öldür. Maraş 1978. Maraş 78. Yazarı Aziz Tunç. Türü araştırma. Yayın evi Fırat Yayınları 3. baskı Ocak 2015. ISBN 978-605-61531-7-4. Bu kitap 589 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Eylül 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Bir kadın kocasına hangi durumda "Beni onların eline bırakma, beni sen öldür" der. Ellerinde bıçaklar, tabancalar, satırlar olan zalimlerin canına, malına, ırzına saldırmak için sokak kapısını tekmelediğini bilmek, çocuklarının ölümü beklemek nasıl zor bir duygu. İşte Ümmühan Doğan, Maraş katliamı sırasında tüm bunları yaşadı ve kocasına "Onların eline bırakma, beni sen öldür" dedi. Canından öte namusunu korumak için. O yüzden insan soyunun yaptığı en aşağılık katliamlardan biridir Maraş katliamı. 6 aylık Yılmaz Boz'u, karnında taşıdığı 8 aylık bebeğiyle Esma Sunay'ı, 11 yaşındaki Hatice Görür'ü 90'a yakın kişiyle birlikte vahşice öldürürken göstermiştir bu yüzünü. Failleri hala aramızda bu katliamın. O katiller nasıl uyuyor, neler görüyorlar rüyalarında acaba? Bir de onların katlettikleri var belleklerimizde. Yalnızca rakam olarak kalan, 36 yıl sonra isimleri hafızalarımızdan silinen. Araştırmacı yazar Aziz Tunç, bu kitabıyla işte belleğimizde yalnızca rakam olarak kalan insanlarımızın isimlerini tek tek hatırlatıyor. Kitabı okuyunca göreceksiniz. Yalnız isimleri hatırlatmakla kalmıyor, onlara yeniden can veriyor. Ama bizi götürdüğü zaman dilimi kurbanların son anları. Bıçakla, satırla kesilen, kurşunlanan, yakılan insanların çığlıklarını, acılarını duyuyorsunuz kulaklarınızda. Maraş katliamı hakkında çok şey yazıldı. Ama bu kitap gibisi yok. 2011'de Maraş Kıyımı kitabını yazan Aziz Tunç, şimdi kurbanların hikayelerini bize getiriyor. Artık o isimler unutulmamak üzere hafızamıza ve tarihe kazınıyor. Biz bu çalışma nedeniyle Aziz Tunç'a çok şey borçluyuz. Ama Maraş katliamı hakkında ikinci kitabını yazan Aziz Tunç da bize üçüncü bir kitap borçlu. Çünkü sıra üçüncü bir kitapta bu katliamı yapanların hikayelerini yazmaya geldi. Devlet bu katliamlarla yüzleşme niyetinde değil ama failler yüzleşebilir. Emin olun o yüzleşmeyi de ancak kaleminden mürekkep değil vicdan damlayan Aziz Tunç gerçekleştirebilir. Gazeteci Nedim Şener. Aziz Tunç, Beni Sen Öldür. Maraş 78. Babama, anneme ve Ronya evine sevgilerimle. Ön söz. Maraş Kıyımı kitabı yazılırken bu katliamda katledilen bunca insana dair hiçbir şey bilinmediğini şaşırarak fark ettim. Maraş katliamında katledilen bunca insanın hikayelerini bilmiyorduk, resimlerini görmemiştik. Bu eksikliğin peşine düştüm. Dolayısıyla elinizde bulunan bu çalışma Maraş Kıyımı çalışmasından doğmuştur demek yanlış olmayacaktır. Maraş katliamının yaşandığı günlerde sıkı yönetim ilan edilmiş, bir yıl sonra da 12 Eylül faşist darbesi gerçekleştirilmişti. 12 Eylül darbe yönetimi, diğer siyasal toplumsal olgular gibi Maraş katliamının da üstünü kapatan bir sis perdesi görevi görmüştür. Bu nedenle Maraş katliamı darbe koşullarında geçen yıllar boyunca yeterince araştırılamamış, konuşulamamıştı. Daha sonraki yıllarda ise bilinen sınırlı bilgiler üzerinden konu ele alınmış, tartışılmıştır. Son yıllarda bu katliama dair doğal olarak birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalara rağmen Maraş katliamını belirtilen nedenlerden dolayı en azından bazı boyutlarıyla yeterince bilmediğimizi itiraf etmek durumundayız. Bunlardan birisi de belirtildiği gibi katliamda öldürülen insanlar ve onların yaşadıkları dramlardır. Bu konularda kamuoyunda çok az bilginin bulunduğu ortadadır. Maraş katliamında öldürülen insanların resimlerinin kamuoyu tarafından bilinmediğini, hiçbir anmada veya etkinlikte bu resimleri göremediğimizi ve katledilenlerin soyut sayılarla ifade edildiğini biliyoruz. Tarihi ve sosyolojik önemli olan bir katliamda katledilen onca insanın yaşamlarının ve dramlarının yeterince bilinmiyor olması üstünden atlanabilecek, bağışlanabilir bir durum değildi. Maraş katliamında katleden insanların kim olduklarına dair bir çalışma yapmanın gerekli olduğu ortadaydı. Durum vazife yüklüyordu ve bu vazife tarihe ve halka karşı bir sorumluluktu, kaçılamazdı. Yapılmış birçok çalışma varken ve ülkede ilgilenilecek onca sorun varken ikinci bir Maraş katliamı çalışmasına toplumsal mücadele açısından gerek var mıydı? Bu soru önemliydi. Ancak bu katliamda katledenlerin hikayeleri yeterince dinlenmemiş, tarihe mal edilmemişse bunu yapmak bir kaçınılmazlıktı artık. Tarih biraz da zamana konuşmaksa bu katliamın hikayelerini zamana yazmak gerekiyordu. Bu amaçla yapılması gereken bu çalışmaya 2010 yılının sonbaharında başlanmıştı. Ancak bilinen KCK operasyonlarından dolayı çalışma kesintiye uğradı. KCK operasyonundan tahliye süreciyle birlikte yarım kalan bu çalışmaya kalınan yerden devam edilmesi için imkan doğmuş oldu. Çalışma kapsamında 11 il, 12 ilçe ve çok sayıda köy gezilmiş, 30 bin kilometre kadar yol kat edilmiştir. Yine bu çalışmayla katliamın acısını en derin haliyle yaşamış olan 340 insanla görüşme, bunlardan 64 insanla kameralı çekim yapılmıştır. Özetle tevazuya gerek yok, bu çalışma Maraş katliamı konusunda bu biçimiyle yapılmış ilk ve en kapsamlı çalışmadır. Belirtilen tespitin doğruluğundan emin olmak için ortaya çıkarılan değerlere doğru bir tutumla bakmak yeterli olacaktır. Bu gerçeği tespit etmeden geçmek, çalışmaya katkı sunmuş olan birçok insanın emeklerine saygısızlık ve haksızlık olacaktır. Bu çalışmada sadece tanık olanlar değil, özellikleri olan, katliam konusunda özgün ve değerli bilgileri olan tanıklar dinlendi. Yaygın bir saha ve sözlü bilgi derleme çalışması yapıldı. Tanıklardan dinlenen her bilgi başka kaynaklardan teyit edildi, öyle değerlendirildi. Dinlenen veya öğrenilen her bilgi önemsendi ancak teyit edilmeden bu çalışmaya dahil edilmedi. Maraş katliamında katleden insanların ailelerinin çok büyük bir kısmıyla görüşmeler yapılmıştır. Katliam dokümanlarında adı geçen söz konusu insanlardan sadece bir insana ulaşılamamış, diğerlerinin tamamına ulaşılmıştır. Bütün bu süreç yazıldığı gibi kolay olmamıştır elbette. Bunların içlerinde görüşmeyi kabul etmeyenler olduğu gibi görüşülemeyenler de bulunmaktadır. Ancak gerek görüşmeyi kabul etmeyenlerin, gerek görüşülemeyenlerin durumuna dair hiçbir negatif değerlendirme içinde olunmadı. Bu türden bir yaklaşım en başından mahkum ve reddedildi. Sonuçta o insanların yaşadığı dramın doğru anlaşılması ve o insanların hassasiyetlerine saygı gösterilmesi her yönüyle gerekli ve zorunludur. Belirtildiği gibi bu çalışma, bir eksiği tamamlamak ve bu yolla Maraş katliamının daha iyi anlaşılması ve daha çok görünür kılınması amacıyla yapılmıştır. Katliamda katleden insanları tanımak, onların kamuoyu tarafından tanınmasına aracı olmak, sadece bu insanlar topluluğunu, hatta katliamda katledilmiş insanları tanımaktan ibaret görülemez, öyle görülmemelidir. O insanların solgun resimleri sadece resimlerden ibaret değildir. O insanların doğum tarihleri, sosyal özellik ve yapıları birer ansiklopedik bilgi olarak kabul edilmemelidir. Bütün bunlar Maraş katliamını daha somut olarak görebilmemizi ve unutmamamızı sağlayacak olan son derece değerli bilgiler olarak görülmelidir. Katliamı unutmamamızın en güçlü dayanağı yaşanmış insani dramların açığa çıkartılarak kamuoyuyla paylaşılmasıdır. Bu yapılamadan katliama dair yapılacak tüm çalışmaların eksik kalacağını kabul etmek durumundayız. Çünkü katledilenler sayıların soyutluğuyla ifade edilemeyecek kadar insandılar, gerçek ve somuttular. Ve o insanların yaşamın içinde bir yerleri, bir yaşanmışlıkları, anneleri, babaları, çocukları, hayalleri, umutları, sevenleri ve sevdikleri vardı. Bir geçmişleri, anıları vardı bu insanların unutulmaması gereken. Bir gelecek tasarlıyorlardı, küçük mutluluklarla renklendirilmiş. Bütün bunlar yok edilmişti. O nedenle Maraş katliamında öldürülen insanlar adları, resimleri ve yaşanmışlıklarıyla tarihe ve kamuoyuna mal edilmelidir. Bu yapılmadan Maraş katliamıyla yüzleşmek ve katliamcı politikalara karşı mücadele etmek kolay olmayacaktır. Katledilen bu insanların bir geçmişi, bir de geleceği olduğunu tarihin ve demokratik toplumun hafızasına kaydedebilirsek katliamları unutmamayı da daha fazla mümkün kılmış olacağız. Bu çalışmayla acılı katliam hikayeleri ormanına girildiğini söylemek abartı olmayacaktır. Kan, vahşet ve gözyaşı dolu hikayeleri yazmak arzu edilecek bir iş değildi. Güzellikler içeren yazılar yazmayı herkes isterdi. Bunu yapamamış olmak herkesi üzerdi. Ama ne yazık ki tarihe yazılacak olan gerçekler acı ve kan doluydu. O kadar çok ve o kadar derin acılar içeren hikayeler vardı ki onları dinlemek acıydı, evet. Ancak o acılara ortak olmamak, vicdansızlık, halka, tarihe ve geleceğe karşı affedilmez sorumsuzluk olacaktı. Böylece acıtan katliam hikayelerinin peşinde orası senin, burası benim dolaşıp durdum. Bir çığlık duydum ve duyduğum çığlığın peşine düştüm. O çığlığa cevap olmak için düştüm yollara. Ancak tek kelimeyle belirtilmelidir ki bir ağıt yakmak değildir amaç. Yakınmaya, sızlanmaya gerek yok. Aynı şekilde politik ajitasyon yapmak veya çeşitli analizlere dalmak da bu çalışmanın hedefi değildir. Bu çalışmayla katliamın yarattığı vahşet anlatılarak katliam ve katliamcı politikalar teşhir edilmek istenmektedir. Katliamı görünür kılacak, unutulmaz kılacak olan en etkili ve en önemli araç insana ait olan bu yaşanmışlıkların hikayesidir. Onların düşlerini yüreğimizde, adlarını aklımızda tutabilmemiz için bu çalışma yapılmıştır. Bu çalışmayla açığa çıkan çok önemli bir gerçeğin özellikle tespit edilmesi gereklidir. Katliamların o an yaşanan fiziki tahribatlardan ibaret olmadığını bu insanların yaşamlarında görmek mümkündür. Katliam öylesine kahredici bir felaketmiş ki aradan geçen bunca yıla rağmen o insanların yakasını bırakmamış. Bu insanlara yaşatılan katliam doğrudan veya dolaylı olarak onları daha sonraki hayatlarının tamamını etkilemiş. Sonuçta bu katliamı yaşamış olanların önemli bir kısmının halen o travmanın etkisi altında olduklarını gözlemlemek mümkündür. Anlaşılacağı gibi bu çalışma politik değerlendirmeleri içermemektedir. Elbette bu durum katliamın politik bir operasyon olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Katliamın hesabının sorulması politik bir sorun ve süreçtir. Ancak katliamın hafızalara kazınması ve unutulmaması daha çok insan hikayelerinin açığa çıkartılması ile mümkündür. İnsan kendisine ait olan yaşanmışlığı daha zor unutacaktır. Tam da bu nedenle bu çalışmada sadece yaşanan insani dramlar anlatılmıştır. Bu albümde öldürülen saldırganlara yer verilmemiştir. Şüphesiz saldırganları incelemek, onların teşhir edilmelerini sağlamak da gereklidir. Hatta konuyu bütün yönleriyle açığa çıkartmak açısından böyle bir çalışma oldukça faydalı da olacaktır. Böyle düşünmek doğrularımıza duyulan bir kuşkudan dolayı değildir. Ancak konuyu dağıtmamak için ayrıca o yönde yapılacak bir araştırmanın gerektirdiği olanakların sınırlılığından dolayı bu sonuç doğmuştur. Çalışma iki bölümden oluşmuştur. Ana bölümde katledilenlerin hikayelerine ve toplanabilen bilgi ve resimlerine yer verilmiştir. Çalışmanın temel amacı buydu zaten. Çalışmaya katliamda yaralanıp daha sonra ölenler, ancak ilgili devlet kayıtlarına geçmeyenlere de yer verilmiştir. Ayrıca Esma Besey Sunan'ın ve benzer durumda olan Döndü Ünver'in bebeği de bu albümde yer almıştır. Katliamda yaşadığı travmadan dolayı katliamdan sonra intihar eden Ümmühan Duman da bu çalışmaya konu olmuştur. Ayrıca bir ek bölüm bulunmaktadır. Burada ise bazı insanlar katliamla bağlantıları içinde anlatılmaya, kamuoyuna sunulmaya çalışılmıştır. Örneğin katliamda mağdur olan insanların avukatlığını yaptıkları için öldürülen 3 tane avukat bulunmaktadır. Bu insanların unutulması ancak katliamcıların arzusu olabilir. Aynı şekilde katliamda en çok saldırıya uğrayan ve mağdur edilen Maraş'ın yerlisi ve Sünni olan dönemin Maraş Disk yöneticisi Mehmet Taşkesen'i bu katliam bağlantısı içinde tanımak gerekirdi. Mağdurları YSE binasına alıp saldırıdan koruduğu için başına gelmedik sorun kalmayan dönemin YSE müdürü Fevzi Onaş da unutulmaması gerekli olanlardan birisidir. Ne yazık ki bu iki insana dair bilgi ve resim temin etmek mümkün olmadı ve o insanlara kitapta yer verilemedi. Buna rağmen ek bölümde birçok özgün bilgi ve resim kamuoyuna sunulmuştur. Bu çalışmalar yapılırken toplumda etkili olduğu belli olan klasik bir söylemle çok sık karşılaşılmıştır. Bu yaraları neden kaşıyorsunuz? Deniyordu sürekli. Halbuki yaşanmışlıkları hatırlamak, küllenmiş ateşi harlamak veya kabuğu bağlanmış yarayı kaşımak değildir. Tarihte savaşları yazmak veya kişisel yaşanmışlıkları hatırlamak, yaraları kaşımak veya ateşi harlamak mı oluyor? Böyle olmadığı halde katliamları tartışmak her defasında böyle bir itirazda ve bu itiraza dayanak yapan kesimler vasıtasıyla engellenmeye çalışılıyor. Belirtilen yaklaşım ve benzetmeler aslında katliamcılığın işini kolaylaştıran, o uygulama ve politikaları meşrulaştıran bir sonuca hizmet etmektedir. Bu yaklaşım masum değildir ve bunun şiddetle reddedilmesi gereklidir. Bu yara hiç kapanmadı, kabuk bağladı sadece. Bu yaranın kanı hiç durmadı, içimize akıyor yalnızca. Bu yaranın kapanması için onunla yüzleşmek, onunla hesaplaşmak lazım. Bu yapılmadı, yapılamadı. Unutmayalım ki her yara kabuğunu kendisi atar. Katliam yarasının iyileşmesi, kabuğunu atabilmesi için yapması gereken çok iş var daha. Maraş katliamıyla bağlantılı yapılan bu çalışmanın kendisinden bağımsız bir özelliği ortaya çıkmıştır. Yıllardır katliamla ilgili olarak gösterilen onca çabaya rağmen çok önemli ama çok basit olan bir görevin yapılmadığı görüldü. Bu katliamı en acı ve en korkunç boyutuyla yaşamış olan bu insanlar bunca yıl hiçbir biçimde hatırlanmamış, ziyaret edilmemiştir. Yaşadıkları felaketin acılarıyla olağanüstü ürkek ve güvensiz bir biçimde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlardı. Bizim onlardan, onların bizden haberleri yok. Acılarını, yaslarını paylaşacak kimse olmadan yaşamlarına devam etmeye çalışan bu insanları gördükten sonra hiçbir çalışma yapılmasa da bu insanları ziyaret etmek tek başına önemli bir çalışmaya dönüştü. O insanların gözlerinde sakladıkları hüzne bakmak, onların ellerinin sıcaklığına yansımış insaniyetliklerini hissetmek, onların acılarına ortak olmak yapılabilecek en devrimci eylemdi ve bu devrimci eylem savsaklanamazdı. Çünkü acılar paylaşılarak azaltılırdı. Bu çalışma evleri ziyaret edilen birçok insanın gözyaşlarının sorumluluğu altında yazıldı. O insanların gözyaşları bir kutsal emanet olarak asıldı, taşınıyor boyunlarda. Sarılıp bugüne kadar nerelerdeydiniz dediklerinde akan ve birbirine karışan gözyaşları bu kitabın mürekkebine karıştı. Onların kulakları fısıldayarak neredeydiniz bugüne kadar diyen sitemleri girdi her kelimenin ruhuna. Yüreklerden taşan ve kutsal öfkelerin anası olan o büyük acılarla yazıldı bu kitap. Katliamda kalan çaresiz bakışlarla aydınlandı her sayfa. O nedenle bu kitapta kimse bir bağışlama sözü beklemesin, bir görmezden gelme cümlesi, ucuz barış temennisi aramasın. Haklar, tarih ve vicdan affetmeyecektir bu katliamı. Sizlere geçmişin derinliklerine gömülmek istenen, yalnız bırakılan, katledilen, hor görülen, görülmeyen, görülmemek için çaba harcanan insanların hikayeleri, onların yıllar içerisinde katmerlenip biriken acıları bir daha olmasın diye anlatıldı. Ne güzel demiş Ozan, gözyaşlarımızda kardeş olmak için buyurun kulak verin anlatılanlara. Bu çalışma yoğun bir emeğin ve çabanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın benzerlerinden farklılığı da buradadır. Öncelikle tanık sınırlığı içinde olmamanın avantajını taşımaktadır. Dinlenilen tanıklar, özellikleri olan, katliam konusunda söyleyeceklerinin özgünlüğü olan tanıklardı. Ayrıca sayısız doküman değerlendirildi. Kaynakları araştırıldı, kitaplar incelendi, arşivlere bakıldı. Buna rağmen bu kitabın birçok eksiğinin, yanlışının ve hatasının bulunması mümkündür. Şimdiden eksikliklerin sorumluluğunun taşındığının bilinmesi gerekir. Son olarak bu çalışma sayısız insanın katkılarıyla ortaya çıkmıştır. Kiminin evinde kalındı, kimi ilişkisini sundu, kimi arabasıyla katkıda bulundu, kimi yol yordam gösterdi. Bu kitap kolektif bir çalışmanın ürünü olarak doğdu. Bu nedenle bu kitap ucundan, kenarından, birazı değil, tamamı onlarındır, onlara aittir. O insanların katkılarına karşı bir vefasızlık içine girilmeyeceği, yapılan katkıların zorunlu bir görev veya bir hak edilmiş olarak görülmeyeceği bilinmelidir. Katkıda bulunan herkesi en dostane duygularla katliamcı politikalara karşı mücadelenin başarılı olacağını olan inançla selamlıyorum. Ayrıca İbrahim Yirik, Şahin Doğan, İbrahim Doğan, Hüseyin Şen, Bektaş Taş, Hacı Söbe, Haydar Şahin, Ahmet Güden, Mahmut Akyol, Ali ve Aslı Ardıç, Metin Gönüşen ve oğulları, Gökhan, Erhan Gönüşen, Veli ve Elif Bozkurt, İbrahim ve Onur Aksoy, dönemin CHP milletvekili Hüseyin Doğan ve eşi Habibe Doğan, Şeyho ve Suna Sığırtmaç, Elif Tabak, Derviş Koç, Derviş Kalkan Dilen, Tahsin Kozan, oğlu Ferit Barut, Durdu Gevher, Cuma Sağnak, Poto Ebru, Mustafa Kara, Şaban Çoktaş, Ali Gül Bulut, Mustafa Menekşe Yılmaz, Mustafa Yılmaz Ünver, Mahmut Fatma Aktaş, Kamber Tabak, Tevfik Tabak, Nurullah Toptaş, Elif Bozkurt, Dursun Balcı, Kadir Balta, Fikri Suna, Mahmut Ünver, Selda Bilmez, Hasan Çimen, Güner Yüzeak, İbrahim Kartal, Fatma Polat Şahan, Halil Bozkurt, Hanım Bekan, Fatoş Kartal, Hayri Ergünül, psikolog Doktor Emin Dönmez ve Atilla Tuygan'a, ayrıca bu zorlu süreçte bana destek olan ve sabır gösteren sevgili eşim Fatma Tunç'a ve çocuklarım Feyzullah, Hayri ve Sarya'ya, buraya ismini yazamadığım çeşitli biçimlerde yardımcı olan, katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyor, ismini yazamadıklarımdan özür diliyorum. Aziz Tunç. Özür ve açıklama. Beni Sen Öldür, Maraş 78 kitabının birinci baskısı, yapılacak olan uzun teknik açıklamalara girmeden belirtmeliyiz ki, önemli eksiklikler ve hatalar içermekteydi. Esasında yayın evimiz katledilen insanlarımıza duyduğu saygıyı ifade etmek amacıyla daha özel bir kitap ölçüsü tasarlamış, ancak pratikte ortaya çıkan durum bu kitap ölçüsünün uygun olmadığını gösterdi. Söz konusu hataların giderilmesi amacıyla Beni Sen Öldür, Maraş 78 kitabının formatı ve sayfa sayısı değişmiş bulunmaktadır. Ayrıca kitap formatından daha önemlisi, son derece ciddi anlam karışıklığına yol açan tahsih hatalarıdır. Bu konuda büyük emeklerle redaksiyon yapan Sayın Atilla Tuygan'ın çalışmasını deforme eden, başka bir teknik hata yapılarak söz konusu tahsih hatalarına, anlam bozukluklarına yol açmış oldu. Özetle sakınan göze çöp batağı misali, daha iyisini yapmaya çalışırken acemiliğimizden kaynaklı söz konusu hatalar ortaya çıktı. Belirtilen hatalarımızdan dolayı başta siz değerli okuyucularımız olmak üzere tüm kamuoyundan, redaksiyonu yapan Atilla Tuygan'dan ve yazarımız Sayın Aziz Tunç'tan özür diliyor ve saygılar sunuyoruz. Bu vesileyle Beni Sen Öldür, Maraş 78 kitabının 3 gün gibi çok kısa sürede bitmesine yol açan yoğun ilgiden dolayı tüm ilgililere ve okuyuculara sonsuz saygılarımızı sunarak teşekkür ederiz. Kitabın yayınlanmasının hemen akabinde yazarımız Aziz Tunç'la katliama maruz kalmış olanlar tarafından çok özgün, değişik ve önemli bilgiler aktarılmış, ayrıca yoğun bir manevi destek sunulmuştur. Bu ilginin devamını bekler, ayrıca bundan dolayı da müteşekkir olduğumuzu belirtiriz. Fırat Yayın Evi. Üçüncü baskı için kısa bir not. Yayınımıza gelen çeşitli bilgilere bağlı olarak Beni Sen Öldür, Maraş 78 kitabının içeriğinde bazı değişiklikler olmuştur. Okurlarımızın bilgisine sunar, gösterilen ilginin devamını bekler, teşekkürlerimizi iletiriz. Fırat Yayın Evi. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.